Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. 14. hadis-i şerifteyiz. An Aişete enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kâle men ehdese fî emrine hâza mâ leyse minhû فهو رد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم annemiz Aişe radıyallahu anhadan rivayet edilen bir hadis-i şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurdu ki men ehdese fi emrina hada ma leysa minhu fehuve raddun. Bu hadis-i şerifi ezberleyeceğiz. Çünkü bu hadis insan Müslüman olarak yaşadıkça şeytanın dinine karşı önüne koyacağı en önemli tuzaklar karşısında onun kurtarıcısı ya da yönlendiricisi hadis-i şeriflerden bir tanesidir. Men ehdese fi emrina hada ma leysa minhu fehuve raddun. Men kim? Kim diye bir ifadenin karşılığı men. Ehdese yuhdisu ihdasen. Ortaya çıkarır, yenilik yaparsa. Ehdese yuhdisu ihdasen, bir şeyi yeni yapmak, sonradan icat etmek demek. Men ehdese, kim yeni bir şey yaparsa, fi emrina, bizim işimizde, emr, iş demek, emrine bizim işimiz. Kim bizim işimizde bir yenilik yaparsa, ma öyle bir yenilik ki, leyse minhu, ondan değil, içinde yok. Fehuve raddun, o reddedilmiştir. Men ehdese fi emrina hada ma leyse minhu, فَهُوَ رَدٌ. Kim bizim işimizde ondan olmayan bir şeyi icat ederse o reddedilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bizim işimiz dediği şey dini demek. İşi dini onun. Bunu biz öyle okuduğumuz zaman kim dinimizde dinden olmayan bir şeyi ihdas ederse o reddedilmiştir. Peki bunu biraz daha Türkçe okuyayım ya da Türkçe telaffuz edelim. Kim dinimize dinden olmayan bir yenilik getirirse, o reddedilmiştir. Dine yeni bir şey katmak reddedilmiştir. Din ıstılahı olarak, dine yeni bir şey katmaya bid'at denir. Bid'at. Hadis-i şerifi şimdi bid'at kelimesiyle okuyalım. Kim dinimize bir bid'at sokarsa reddedilmiştir. En sonunda böyle okuduk. Reddedilen şey o dine sonradan bir şey sokan mıdır? O reddedilmiştir ifadesi. Yoksa soktuğu şey mi reddedilmiştir? Yani fehuve raddun, o reddedilmiştir derken aşağısı dine yenilik getirdi. Yeni bir şey ilave etti. Reddedilen şey o ilave ettiği şey midir? Yoksa dine yeni bir şey sokma suçundan dolayı o mu dinden atılmıştır? Alimlerimizin bu husustaki konuşmalarından bir tanesinde ya da düştükleri notlardan birinde o reddedilmiştir ifadesinde dine yenilik soktuğu için işlediği suçtan dolayı o reddedilmiştir ifadesi de var. Çünkü insanın dine yenilik sokması dinden reddedilmek yani kovulmak kadar büyük bir suçtur. Fakat umumiyetle Aişe anamızın bu hadisinden yani men ehdese fi emrina haza ma leysa minhu fehuve raddun hadisinden umumiyetle alimlerin anladığı şey dinimize kim bir şey sokarsa o soktuğu şeyi reddederiz şeklindedir. Böyle olması da böyle anlaması da alimlerimizin bizim için rahmettir. Neden? Çünkü dine ilave sokan adam reddedilirse bu maazallah onun dininin de kabul edilmemesi demektir. Biraz sonra göreceğiz. Dine ilave bir şey koymak hangi şekilde oluyor? Bunu yapan birisi yani kafir oluyor şeklinde anlaşılır o zaman. Böyle anlayan alimler azınlıktadır. Asas anlaşılma şekli yani ne getirdiysen atarız onu. Yabancıyı sokmayız dinimize. Yani kişi şahsı değil. Yabancı işi dinimize sokmayız. Bu hadisin ifade ettiği kavrama bid'at denir. Bid'at defterlerinizin bir kenarında, aklınızın başında, ucunda, gözünüzde bulunsun. Bid'at, iki nokta mı koyacaksınız? İki çizgi mi çizeceksiniz altında? Bid'at, dine, dinden olmayan şeyi sokmak demektir. Bid'at, dine, dinden olmayan şeyi sokmak demektir. Hadiste zaten ne diyor? Mâ leyse minhu, ondan olmayan şey diyor. Men ehdese fî emrina hâdâ, bizim işimiz. Resulullah'ın işi nedir? Sallallahu aleyhi ve sellem dindir, İslam'dır. İslam'a, İslam'ın Kur'an'ında, peygamberinin sünnetinde olmayan bir şeyi sokmak bid'attır. Ve bid'at suçtur. Bu ifadeyi, bid'at suçtur ifadesini anlamadan önce bu hadis-i şerif hakkında bilgimiz olması lazım. Bazı alimler hadis-i şerif toparlaması yapmışlar. Mesela binlerce, 10 bin hadis okumuşlar, ezberlemişler, rivayet etmişler. Ve bana göre İslam'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerinde ilk 40 hadis hangisi olmalıdır diye araştırma yapmışlar. Yani böyle bir kural yok aslında. Ama mesela madem sen 10 bin hadis biliyorsun, sana göre ilk 40 hadis hangisi olmalı demişler. Ve ilk 40 şudur diye seçim yapmışlar. Bu da neyi gösteriyor? Ömrünü 30 sene, 40 sene hadis ilmine vermiş birisinin gözünde ilk 40 olması demek, ilk önemli 40 hadis demek oluyor. Bu hesaplamalar, yani ilk 40 hadis hangisidir araştırmalarında bu hadis-i şerif hemen hemen hepsinin ilk 40'a soktuğu hadistir. Bazı muhaddisler de ilk 4'e sokmuşlardır bu hadisi. Çünkü bu hadis-i şerif, yani men ehdese fi emrina hâze mâ leyse minhu fehuve raddun hadisi de dinin kıyamete kadar korunmuşluğunu sağlayan bir kural koyuyor. Din, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefat ettiği ve vahyin de gelmez olduğu günkü şekliyle kıyamete kadar korunmasını sağlayan bir kural bu. İnsanlar toplanıp oy birliğiyle veya toplumu memnun etmek için, işte hoşveri yapmak için yeni bir şey geliştiremiyorlar dinde artık. Din olduğu gibi, ibadetleri olduğu gibi kalıyor. Dinin muhafazasının, Kur'an'ın yönlendirilme tehlikesinin sağlanması, yani böyle bir tehlike olmamasını sağlayan teminat konusu bu. Sözünü ettiğimiz men ehdese fi emrina hadis-i şerifi. Bu sebeple alimlerin bazıları bu hadis-i şerifi ilk 3-4 hadisten bir tanesi olması gerekir diye algılamışlar. Hadisimizde İbn-i Mace'nin 14. hadis-i şerifidir. Bukhari'de ve Müslim'de, Ahmet bin Hanbel'de, diğer hadis kitaplarında rivayet edilmiş bir hadistir. Yani sahihliği ve meşhurluğu açısından bilinen hadistir. Dediğim gibi, yani ilk hadislerden biri olması gerekir şeklinde anlayış olduğu için de çok şöhretli, meşhur bir hadistir. Bu hadis-i şerifi ezberlemeden önce ve diğer hadis-i şeriflere geçmeden önce hadisin konusu olan bid'at konusuna girmemiz gerekiyor. Şimdi şöyle bir hatırlama yapalım. Biz İbn-i Mace okuyoruz. İbn-i Mace'nin mukaddimesini okuyoruz bölüm olarak. Mukaddimenin sünneti ta'zim, hadisleri ta'zim ve hadislere karşı gevşekliği tağriz, yani reddetme, tepki gösterme bölümünde hadis okuyoruz. İbn-i Mace rahmetullahi aleyh buraya bu hadisi koyunca, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetlerinden, hadislerinden birini reddetmenin, gevşek davranmanın ne anlama geldiğini onun kafasında bize göstermiş oluyor. Demek ki bir insanın, Müslümanın dinde bid'at çıkarması aslında sünnetlerden birini gevşetmesi demektir. İmam Malik rahmetullahi aleyh, o da El-Muvatta isimli hadis kitabının müellifidir ve bildiğiniz gibi Ümmeti Muhammed'in fıkıh alimlerinden bir tanesi, müçtehitlerinden bir tanesidir. Rahmetullahi aleyh. Diyor ki, aslında ortaya çıkan her bid'at öldürülmüş bir sünnet demektir diyor. Neden? Çünkü insanların günlük hayatlarının bir kapasitesi vardır. Bu kapasiteyi de sünnet doldurmuştur. Sünnet pozitif veya negatif kurallar getirerek günlük hayata verilecek şekli koymuştur. Mesela, bu misali ben kendimden veriyorum. İnsan yemeği ya sağ eliyle yer ya da sol eliyle yer.
Başka türlü yemek yiyemez insan. Sünnet, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hayatı yerken doldurmuştur. Demiştir ki sağ elle yenir. Çünkü ya sağ olacak ya sol elle olacak. İnsanın orta eli diye bir eli yok bir daha. İki eli var. Sağ eli var, sol eli var. Sünnet bu ellerden birini tercih etti. Sağ elle ağzına yemek götür dedi. Böylece insanın eliyle yemek yemekle ilgili kuralı din, hadis doldurdu. Bir bid'at geldiği zaman bu boşluk yok. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? Hani ta ilk ikinci hadisi hatırlayın. Ebu Derda radıyallahu anh hadisinde ne diyordu? Gecesi gündüzü gibi aydınlık olan bir din bırakıp gittim diyor. Boşluk yok. Yerken, sadece yemeği örnek alıyoruz, yemeği konuşmuyoruz. Yerken alternatif üç tane değil. Sağ veya sol iki alternatif var. Bu ikisini de doldurduk diyor. Şimdi bir asır sonra, üç asır sonra, dört asır sonra bir kural getirecek olan birisi, yenilik getirecek olan birisi, sağ el diye konmuş kuralı kaldırmadıkça bir kural getiremez. Çünkü boşluk yok ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem boşluk bırakmadan gitti. Ya yasak getirerek ya da emrederek, tavsiyede bulunarak Müslümanın Allah'a kul diye, Allah'ın kulu olmanın gereği diye yapacağı her işi açıklayıp gitti, öğretip gitti. Yeni bir kural, yeni bir hastalık getiren birisi muhakkak Resulullah'ın koyduğu bir şeyi kaldırarak bunu yapabilir. Hayatın boşluğu yok çünkü. Mesela Müslümanlar yemek örneğini anladık. Yani şimdi yemeği ne dedik? Sağ el diye bir kural koydu. Bir Müslüman gelse dese ki tatlı sol elle yenebilir. Yemek sağ elle yenecek. Ne yapmış olur bu? Ağza lokmayı sağ elle götürme emri veren Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bu emrini gevşetip yeni bir kural koymuş olur. O yüzden İmam Malik rahmetullahi aleyh bir sünneti kaldırmadıkça bir bid'at getirilemez demiştir. O yüzden de bid'at yapana karşı ciddi bir savaş yapmıştır. Çok enteresan bir örnek İmam Malik'ten. Din için ne dedik? Dine ilave yapmak bid'attir dedik. Din içinde dine ilave yapmak bid'attir. O da reddedilmiştir. İmam Malik rahmetullahi aleyh 2. asırda yaşamış. Yani 150. yıllarda ortaya çıkmış bir alim. Henüz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de o sıcak esintisi hala devam ediyor. Birisi soru soruyor. Diyor ki, bizim mescidimizde bir grup Müslüman sabah namazını kıldıktan sonra namazın arkasından hemen beraberce toplu zikir yapıyorlar. Bunun hükmü nedir diye soruyor. Şimdi diyor ki cevap olarak, o dediğin insanlar kimi konuşuyor? Sabah namazından sonra camide zikir topluca yapıyorlar. Sabah namazına ilave gibi. Diyor ki onlar deli akılsız mıdırlar diyor. Yok, akıllı insanlar diyor. Kafir midirler diyor. Yok, Müslüman diyor. Resulullah'ın sabah namazını nasıl kıldığı bellidir diyor. Ona ilave yapmak ya delilik ya kafirliktir diyor. İmam Malik rahmetullahi aleyh. Buradan sabah namazından sonra oturup tesbih yapmak, şu kadar şu, şu kadar bu tesbihi yapmak delilik veya kafirlik midir? Hayır. Onu demiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını nasıl kıldı? 2 rekat farz kıldı. Ondan sonra kendisi de, ashabı da oturdular, işrak vaktine kadar zikir yaptılar veya başka bir ibadetle meşgul oldular. Ama sabah namazının sanki uzantısı gibi bir iş yaptığın zaman Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem esnek bıraktığı bir alanı kurallı hale getiriyorsun. Yoksa sabah namazından sonra zikir yapmak suç değil, bilakis çok faziletli bir ibadettir. Ama sabah namazının sanki 14. farzı gibi Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dedin mi herkes topluca şunu yapıyor, yoksa namaz tamam olmaz der gibi dine yeni bir kayıt ilave getirdin mi seni İmam Malik ya deli ya kafir olarak anlar. Sabah namazından sonra zikir yapmak sünnettir. Bu zikrin sabah namazının bir çeşidi gibi, ilavesi gibi haline getirilmesi ise dine yenilik yapmaktır. Ve bu da bid'attir. Demek ki bid'ate neden karşı çıkılıyor? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dini tam olarak anlatıp gitti. Öğretip gitti. 10 asır sonra 3 tane kadın bir araya gelip Allah rızası için ibadet niyetiyle, yani sevap kazanmak için A, B, C, D, E şıklarından bir işi yaptıklarında, eğer bu yaptıkları iş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının yaptığı işse ibadet yapıyorlar. Allah kabul etsin. Hayır. Ashab-ı kiramın Resulullah'tan görüp yaptığı bir iş değil. Hasan Basri'nin ashabtan görüp yaptığı bir iş değil. Bu yeni icat olmuş. Bu bid'attir. Acaba Resulullah bunu unuttu mu sallallahu aleyhi ve sellem? Diyebilir miyiz? Resulullah bunu unuttu. O zaman Cebrail de unuttu. O zaman Cebrail'i gönderen de unuttu. O zaman Allah azze ve celle henüz dinini tamamlamadığı halde peygamberini aldı. Hangisi diyeceğiz bunların? Haşa! Hiçbir mi diyemeyiz? Peki bu kadınlar, erkekler, delikanlılar böyle bir iş yapıyorlar. Evet, bunu Allah unutmadı. Ama bizim hoşumuza gitti, onun için biz böyle yapıyoruz diyorlar. Çok güzel oluyor diyorlar. Yahudiler de böyle yaptıkları için ellerinden dinleri gitti. Din, insanların hoşuna giden şeylerin adı mıdır? Allah'ın razı olduğu şeyin adı mıdır? Din, insanların hoşuna giden şeyin adı değildir. Allah'ın razı olduğu şeyin adıdır. Burada çok önemli bir örnek vereceğim. Bu örneği inşallah anlayacağız. Bu örnekten dolayı değil. Bu örnek üzerinden bid'atin ne olduğunu anlamak için. Mesela ney diye bir müzik aleti vardır. Müzik aleti. Kamıştan herhalde. Ben bilmiyorum. Elhamdülillah 53 yaşındayım. Tutmadım bile öyle bir şeye. Çalmak filan, üflemek değil. Tutmadım bile. Müzede bile tutmadım. Elhamdülillah. Allah babamdan razı olsun. Tabancaya tutsam, tüfeğe tutsam bir şey demezdi herhalde. Böyle bir şeye tutsam delirirdi. Bunda ne işim vardı? Elhamdülillah. Allah ondan razı olsun. Böylece tutmamayı nasip etti bana Rabbim. Ney denen müzik aleti herhalde kamıştan yapılıyor. Üflüyorsun, garip garip ses çıkıyor. Bana göre kavala benziyor. Çobanların kavalına benziyor. Kaval yani, başka bir şey değil. Şimdi bir Müslüman, kafirle sorunumuz yok. Bir metrelik bir ney alsa, akşama kadar fır fır fır üfürse ona. O arada da ağlasa. Ya neye ağlıyorsun dediğinde? İşte sevgilimi hatırladım. Nişanlımı hatırladım. Bu ses de beni duygulandırdı, ağladım. Bunun adı nedir? Bid'at mıdır? Hayır. Bu kaval çalıyor. Ney çalıyor? Aşık olduğu sevgilisine mesaj göndermek istiyor. Yaptığı iş şeriatımızda yanlış bir iştir. Hatadır. Batıla benzeyecek bir iş yapmaktadır. Müzikle ilgili hadis-i şerifler, fıkıh hükümlerine bakılarak bu yaptığına mekruh da denir, haram da denir. Bid'at denmez. Neden? Çünkü bid'at dinle ilgili, Allah'ın rızasını kazanmak, mümin olarak yaşamış olmak için yapılan şeye denir. İlave olduğu zaman. Bu kaval çalıyor. Ney çalıyor? Bu kafirlere benziyorsa, mesela kilisede çalınan bir müzik çeşidiyse, kafirlere benzediği için %100 haram olur. Kafirlerin taklidi değil. Anadolu kültüründe işte çobanlar koyunlarını toplamak için çaldıkları bir kavalsa, çobanın kaval çalmasında sıkıntı yok. Mekruh da değil. Koyunlarını topluyor. Şehirde bunu yaparsan, koyun toplamadığın için en azından mekruh olur. Bir de bunun yanında aşk sözleri, eğri büğrü bir söz söylersen, müstehcen bir söz söylersen haram olur. Müzikten dolayı. Ney örneğini veriyoruz? İkinci alternatif. Öbür Müslüman, bu Müslümana ne dedik? Sevgilisine mesaj göndermek için kaval çalıyor. Ney çalıyor? Bu Müslümanın da elinde ney var? Dur dedik. Durdu. Ne yapıyorsun sen? Ney çalıyorum? Niye? İşte bu ilahi aşkımı hatırlatıyor bana. Bunu anlamadım. Ne demek bu ilahi aşkın senin? Yani bu bana maneviyat kazandırıyor. Gene anlamadım. Ne demek senin maneviyat kazanman? Niye sen maneviyatın yükselsin diye Kur'an okumuyorsun? Kur'an da okuyorum. Ha, bir dakika. Sen Kur'an da okuyorum derken, yani Kur'an okumak gibi bir şey mi görüyorsun bunu? Bu tasavvuf müziği. Tasavvuf ne demek sence? Yani daha iyi ibadet yapmak, Allah'a daha yakın olmak demek değil mi tasavvuf? Evet. Yani sen bu kavalı teheccüd namazı kılar gibi mi çalıyorsun? Kur'an okur gibi mi çalıyorsun? Gerçi ney çalma denmiyor, ney üfleme deniyor. Elhamdülillah ehli olmadığımız için ney üflüyor diyelim. Hepten de cahil olmayalım bari. Ney daha nasıl kullanıldığını da bilmiyor. Gerçi elhamdülillah melekler şahit olsun, yer gök şahit olsun. Ne üflendiğini, ne çalındığını, ne doldurulduğunu bilmiyoruz elhamdülillah. O zaman bir dakika, sen bu kavala üflemekle Allah'tan sevap mı bekliyorsun? Evet dediği an gök çatladı. Gök çatladı işte. Neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının sevap kazanmak için yaptığı şeyin dışında sevap kazanacak bir şey yoktur. O zaman kilise orkestrası çalan papazların yaptığı da çok sevaplı bir iştir. Senfoni de ibadettir o zaman. Çünkü onlar da İsa Aleyhisselam'ın peşinden giderken senfoni, menfoni icat ettiler. İsa'nın ruhu için senfoni çaldılar. Ama Allah da onların dinini kaldırdı. İsa'yı kaldırdığı gibi Aleyhisselam hak dini getirdi. Tekrar iki kaval çeşidinden birine dönelim. Mümin dedi ki bu kavalı sevgilime işte mektup yazıyordu bana, mesaj gönderiyordu. Kaç aydır göndermedi. Çok efkarlandım. Çıktım sevgilim için kaval çalıyorum. Çalarsan çal işine bak ya. Bunu şehirde yapma, millet rahatsız olmasın bari. Bizimle ilgisi yok şu anda. Bid'at değil, şirk değil, zulüm değil, kul hakkı değil. Ama bu kavalı niye çalıyorsun sen? Ya da çalıyor demeyecektik. Niye üflüyorsun bu kavala? Manevi değerlerden dolayı. Yani bir sayfa Kur'an okunduğu gibi bir şey mi buna yarım saat üflemek? Hayır diyorsan güzel. Ne yapıyorsun? Boşu boşuna niye üflüyorsun derim sana o zaman. Evet diyorsan o zaman önüne kaval alan herkes Hasan Basri kadar takva demek ki. Mesela bir kere Subhanallahi ve bihamdi, Subhanallahil azim ve bihamdi diyene şu kadar büyük sevap vaat ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. 10 dakika kaval üfleyene ne vaat ediyor? Her kim caminin önünde 3 kere hu diye kavala üflerse ona şu kadar sevap var, cennette huri var diye bir hadis var mı? Resulullah'ın sevap vaat etmediği bir şeye hangi Müslüman cüret edip çılgınlık yapıp sevap vaat eder? Bid'at yeri gelir en büyük cinayet olur. Bid'at yeri gelir Haçlı ordularının yapmadığı kadar zayiat yapar. Onun için işte İbn-i Mace men ehdese fî emrina hadisini hemen ilk sayfalara yerleştirdi. Çünkü her bid'at sünnetten bir şey kaldırmadıkça yer bulamaz. Toplum dolu. Müslüman ibadeti, Müslüman cihadı, her şeyi belli. Bu Allah rızası için oturup iki sahife Kur'an okuyacaktı. Onun yerine yarım saattir kaval üflüyor. Bu kaval Kur'an'ın yerini aldı bu adamın kafasında. Cevap hazır tabii. Sus. Sustum, ne oldu? Mevlana Hazretleri çaldı bunu. Cevap, uçurumu büyüttü bu sefer. Mevlana'n ise eğer, çaldıysa, söylediyse eğer, Resulullah'ın rakibi mi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Şirket ortağı mı? Bu şirketin %20'si de onun mu? Kim? Mevlana dediğin. Kim?